Merhaba değerli, kötü kararlarının yasını tutanlar ve zamanın merceğinden de bakmayı unutanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inde 132. bölüme hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nın keyifli, yani en azından özellikle biraz da uzun olmasından dolayı sağladığı gezme, tozma, dinlenme, kendinize bir şekilde vakit ayırma fırsatlarını geride bıraktık ve artık ben şu anda bu bölümü pazartesi günü akşam çekiyorum. Muhtemelen bir pazartesi sendromunuzu yaşadınız. Artık muhtemelen bunu da çarşamba ya da perşembe günü bu bölümü dinliyorsanız da artık haftayı da yarılamış, bir an önce hafta sonu gelsin de dinlenecek vakit olsun dediğiniz anındayız. Tren biraz önce yola çıktı. Biraz erken geldim, oturdum, düzenimi kurdum. Hatta bazı tişörtlerim, yanıma aldığım tişörtler yeni kurumamıştı. Daha yeni çamaşır makinesinden çıkmıştı. Onları da böyle karşımda askılık var, oraya astım. Bildiğiniz evimdeki düzenimi buraya kurdum ve yola çıkarken de kayda başladık. Bugün güzel, yine keyifli bir sohbetimiz olacak. Şimdi bir yandan bu tatiller vesaire, onların dönüşlerindeki en aslında keyif aldığım nokta, bir yandan da ona şahit oluyorum bir taraftan da. Yani en azından tren kalkarken, kalkmadan önce. Pazartesi de olsa insanlar hala dönüş telaşı içerisinde. O insanların telaşları, onları bir şekilde böyle izlemek, yolculuğun bir şekilde bence keyifli tarafı. Çünkü yani onları görüyorsunuz, o telaşları görüyorsunuz, koşturmacalar falan, anlam yüklemeye çalışıyorsunuz. Keyifli bir hikaye yazma macerası diyeyim. Güzel de kafa boşaltma. Bu overthinking dedikleri mevzunun biraz farklı versiyonu diyeyim, güzel oluyor. Şimdi bir yandan insanlar bazı kararlar alıyorlar. Aldıkları kararların sonuçlarını yaşıyorlar. Şu an gözlemlerimiz yolculuklar kısmında ya da bu terminaller kısmındaki gündemlerimiz böyle. Şimdi birileri gidecek, birileri kalacak, birileri bir şekilde belki son dakikaya kaldı onu koşturmacasının telaşında. Bazıları erkenden geldi, titiz bir şekilde onu beklemesi, işte zamanın gelmesini bekleme telaşı falan derken herkesin aslında hayatının içerisindeki kararları ve onların bir yandan da sonuçlarını gözlemleyebileceğiniz güzel farklı bir bakış açısı oluyor bu garlarda, tren garları, otobüs garlarındaki falan ya da havalimanlarındaki vakit geçirme süreci. İşte biraz da şuraya gelmeye çalışıyorum. Bugün kararlarla ilgili biraz konuşacağız. Aslında kararlar derken de sessizce hayatımızı biraz da şekillendiren o pek de yani farkında bazen olmadığımız görünmez gözlüklerimizi ve bunlarla beraber aldığımız kararları şöyle bir değerlendireceğiz. Bunu da eski, çok eski hatta bir yazarımızla, Darius Forux'la beraber yapacağız. Hatırlarsanız belki, belki de hatırlamıyorsunuz ama gidip şöyle bir de neymiş ya falan diyebilirsiniz 18. bölüme. 18. bölümde para mı zaman mı derken bu işte Darius Forux'un yazısıyla biraz haşır neşir olmuştuk ve zamanın değerini konuşmuştuk. Bugün yine zaman silahını aslında kullanarak bizi kötü kararlardan kurtaracak 3 saniyelik zihinsel bir modeli varmış ve bunu anlatıyor. Yazımızın başlığı "The one question that stops almost every bad decision." Yani neredeyse her kötü kararı durduran o tek soru başlıklı böyle bir yazısı var. Yazı başlığından da anladığınız üzere böyle biraz da albenili hale getirilmiş durumda. Güzel bir yaklaşım, bir yandan da aslında dikkat çekici de bir hale gelmiş. Şimdi hazırsak, trenimiz yola çıktı. Biz de artık yolculuğa başladık ve zihnimizin derinliklerine doğru şöyle bir hareket edelim. Ve bu soru neymiş ve Forux buna ne açıdan yaklaşıyor da hayatımızı bu kadar aslında etkileyebilecek bir tane sorudan bahsedebiliyoruz. Bunu değerlendirelim. Yazıyı yine bölümlere ayırıyoruz ve ilk bölümde hayatın gözlükleri ve görünmez merceklerimiz diyeceğiz. Yazar, ister beğenin ister beğenmeyin zaten bir gözlüğünüz var. Çoğumuz dünyaya nasıl baktığımıza asla bilinçli olarak karar vermeyiz diyerek başlıyor. Devamında bunu yetiştirilme tarzımızdan, çevremizden, korkularımızdan ve kendimize anlattığımız hikayelerden miras alırız. 28 yaşıma gelene kadar bunun hiç farkında değildim. Sadece yaşadım ve olayları görme biçimimin sabit olduğunu varsaydım diyor. Bunu göz rengine benzetiyor. Göz rengi gibi, boy gibi, dokunulmayan bir, dokunulamayan hatta belki de bir şey gibi. Yanılmışım ama diyor sonrasında. Devamında da felsefeyi ciddiye almaya başladığımda bir kez gördüğünüzde bariz gelen bir şeyi fark ettim aslında. Siz ve ben merceğimizi değiştirebiliriz. Hayatınızı nasıl yorumlamak istediğinizde kelimenin tam anlamıyla karar verebilirsiniz demiş. Şimdi çoğumuzda vardır bu konu ya da Çok defa duyarız bir yerlerde. Anne babamızın, öğretmenlerimizin veya toplumun gözümüze taktığı 10 numaralı gözlüklerle doğarız. Bazıları renklidir, bazıları birazcık daha işte karanlıktır vesairedir falan ama bir gözlüğümüz vardır. Ve bunu yapamazsınız. Şu meslek garantilidir, risk alma ya da yani buna benzer bir sürü cümleler aslında o camların üzerine kazınıyor. Biraz önce işte mesela gelirken perondaki insanları izliyordum dediğim gibi ve tam da aslında bunu düşündüm yani bu kafamda dönüyor ki bunu sık sık düşünürüm aslında. Herkes kendi taktığı o görünmez merceklerin içinde bir yere yerleşmeye çalışıyor. Hatta bir şekilde sizi oralara yerleştirmeye çalışıyor. Şimdi ben çok sıklıkla dediğim gibi dile getirdiğim bir şeydir. Hayatta ne istemediğinizi aslında bulmak daha önemlidir. Ne istediğinizi bulmanız çünkü belki de imkansızdır. Çok karmaşık bir süreç. Ama dediğim gibi neyi istemediğinizi bulmak gerekir. Çünkü bu daha kolay. Sizi mutsuz eden, size uymayan ve işte başkalarının gözlüklerinin size getirdiği o bakış açılarını vesairelerini, başkalarının direttiği şeyleri falan kenara attığınızda geriye sadece sizin gerçekte isteyebilecekleriniz kalıyor. Size dışarıdan gelmiş olan aslında bu gözlükler, bakış açıları vesaireleri bunlar sizi bir şekilde şekillendiriyor evet. Ama bunları attığınızda kalan şey size ait. Neyseniz osunuz. O miras alınan mercekleri bir şekilde kırmak, kenara atmak yetişkinliğin en ağır ama aslında bir yandan da en özgürleştirici sorumluluğu. O yüzden ben insanların genellikle işte ya beni böyle yetiştirdiler ya ben işte ne yapayım böyle gördüm. Daha farklı bir şey mi gördüm ki falan ifadelerini gerçekten umursamıyorum. Neyse bunları biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdi yazıya dönelim. Yazının ikinci bölümü o sihirli soru ve stratejik duraklama diye özetleyebileceğimiz bölüm. Yazar, bu hayatımı değiştiren zihinsel modeldir. Bir şey ağır, acil, bunaltıcı veya kişisel hissettirdiğinde kendime şunu sorarım. Bu bir hafta sonra önemli olacak mı? Ya da bir yıl sonra? Peki 10 yıl sonra? İşte bu kadar. Bu soru aynı anda iki şey yapar. İlk olarak sizi yavaşlatır. Çoğu kötü karar, hızlı alınan aslında kararlardır diyor. Tepki verirsiniz, karşılık verirsiniz, satın alırsınız, satarsınız, bırakırsınız, paylaşırsınız veya ilişkiyi mahvedersiniz. Çünkü duygu size bir gerçekmiş gibi gelir. İkinci olarak perspektifi zorlar. Sizi şu an ne hissediyorumdan bu aslında nedire taşır. Psikologlar buna zamansal mesafe koyma yani temporal distancing derler diye yazar belirtiyor. Tekte söyledim bütün paragrafı aslında yazardan alıntıyı çünkü çok net bir şey anlatmış. Burada çok kıymetli hız. Evet yani modern çağın belki de en büyük zehri. Yani bayram dönüşü o yoğun maillerin arasına düştüğümüzde kan beynimize sıçrıyor ve anında o zehir zemberek cevapları belki yazıyoruz ya da birilerine bir ekstra tepki veriyoruz. Birilerini kaldıramıyoruz, çekemiyoruz, bir şeyler oluyor falan. İşte o an, o öfke bize dünyanın belki de en haklı, en gerçek hissi gibi geliyor. Oysa 105. bölümde bahsetmiştik. Maria Keckler bize işte şundan bahsetmişti. Stratejik duraklama. Bundan bahsetmişti. Stratejik duraklama için ihtiyacımız olan tek şeyin Forux'un da dediği gibi sadece 3 saniye olduğunu hatırlayalım. Bununla da yetinmeyelim. Hatta 105 ile 70. bölüme gidelim. Thomas Opong'un uyardığı bir durum vardı. Hayatımızı mahveden şeyler aslında o devasa krizler değil. İşte bu 3 saniyede verdiğimiz minik ve fevri kararlar. Olaylarla aramıza zaman koymak, yani bir şekilde zekamıza nefes aldırmak, zihnimize nefes aldırmak. Bunlar önemli. Ben biraz daha ama şey tarafındayımdır. Yani bir şey olduysa o anda konuşmalıyız. O anda değerlendirmeliyiz ve o anın bağlamından da koparmamalıyız. Ama bu demek değil ki duygusal kararlar verelim. Ben mümkün mertebe o anın içerisinde değerlendirelim, birlikte konuşalım. Çünkü soğuduğunda daha farklı yorumluyor insan diye düşünüyorum. Ama burada yazı içerisinde bahsedilen tam olarak bu da değil. O an kontrolsüz cevap vermek, kontrolsüz bir şekilde tepki ortaya koymak, kontrolsüz hemen bir şekilde cevap veriyor olmak. Bunu yapmamamız gerekiyor ve buna da dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Devam edelim. Üçüncü bölümdeyiz. Nihilizm tuzağı, lazer ışını mı, geniş ışık mı? Şimdi yazar Marcus Aurelius'a gönderme yapıyor ve diyor ki Marcus Aurelius'un kendime düşüncelerinde sık sık geri döndüğüm bir sözü vardır. Hayattan şu an ayrılabilirsin. Ne yapacağını, söyleyeceğini ve düşüneceğini bu belirlesin. Kural karanlık geliyor diyor. İnsanlar bunu okuyup hiçbir şeyin önemli olmadığını düşünüyorlar. Ve mesele aslında bu değil demiş. Ve devam ediyor. Mesele her küçük şey tüm hayatınızı hak ediyormuş gibi davranmayı bırakmaktır. Ancak burada da bir tuzak var. Mümkün olan şey uzun zaman filtresini yani ölüm filtresini alırsanız nihilizme kayabilirsiniz diyor. Kariyerler, para tartışmalar vesaire bunların hepsi toza dönüşür o anda diyor. Ardından da bu perspektif tevazu için yararlıdır ama yaşamak için işe yaramaz. Gerçek beceri şudur. Hala eylem üreten en uzun zaman filtresini kullanmak. Şimdi burada şu felsefe keyifli. Yani çatışma alanı oluşturuyor aslında böyle bir güzel bir nokta oluşturuyor. Biraz belki katılıyorsunuz belki katılmıyorsunuz ama bir şeyleri düşündürüyor. Şimdi şu soru aklımıza gelir. Gelmelidir de yani peki ama her şeye 10 yıl sonra bu önemli olacak mı diye bir şekilde bakmak bizi biraz sıkıntılı bir noktaya doğru götürebilir. 125. bölümde mesela Jason McBride şey demişti. Gelecek anksiyetesine girmemeliyiz. Gelecek anksiyetesinden bahsediyordu. Şimdi bu durum bu 10 yıl sonra felsefesi bizi gelecek anksiyetesine sokabilir ya da en azından bunu tetikleyebilir. Ya da aslında Faruk'sun tam da burada uyardığı gibi nihilizme kayıp aman hep biz öleceğiz. Hiçbir şeyin anlamı yok falan. Hani böyle bir şeye de gidebiliriz. Buna da düşmemek gerekiyor. O yüzden aslında bu nokta biraz kritik. 106. bölümde meşhur böyle o odaklanma ile ilgili lazer ışını ve geniş ışığın birbirine karşı değerlendirmesini yapmıştık ve bu metaforu kullanmıştık. Şimdi orada şunu demiştik. Zamanı çok geniş tutarsak yani geniş ışık olursa olayların anlamı kayboluyor. Her şey toza dönüşüyor. Işık kimseyi ısıtmıyor. Ancak strateji, zaman filtresini sadece eylem üretecek kadar lazer ışını gibi odaklamaktır. Biz uyuşmak için değil, aslında etkili olmak için bu filtreleri kullanıyoruz. Mükemmellik bir yakıt sızıntısıdır. Nihilizm ise o yakıt tankını toptan patlatmaktır. Yani nihilizm, tamam evet yani mutlaka güzel şeyleri, güzel yanları vardır. Ama yani bu kadar da... Bir anda her şeyi abartmaya gerek yok. Ya stratejik bir şekilde yavaş yavaş daha kontrollü ama bir şeylerden de komple vazgeçmeden ama bir şeylere de komple dahil olmadan çok da kontrolü kaybetmeden daha ortada bir yerde tutmaya çalışmalıyız. Yani 10 yıl sonrayı tabii ki sorgulayacağız. Yani bir dakika sonrasında sorgulayacağız. 10 yıl sonrasında sorgulayacağız. Yani bu konuyla alakalı herhangi bir şeyle ilgili bir karar vermeye çalıştığımızda. Ama bunu yaparken tamamen şeyle gitmeyeceğiz. Yani o zaman 10 yıl sonra böyle olacaksa bilmem ne. Hayır. Yani bunlara gerek yok. Ama bilelim ve düşünelim ve o 3 saniyede en azından bir nefes alalım. Sonrasına sonra karar veririz. 4. bölümde mercekler, merdiveni ve kimlik inşası diyeceğiz. Yazar 10 dakika merceği, dürtüsel yanıtları önler. 1 hafta girdapları engeller. 1 başarısızlığın ben hep kaybediyorum hikayesine dönüşmesini durdurur. 1 yıl yetişkinleri çocuklardan ayırdığı yer aslında burasıdır diyor. Tekil olaylara takıntılı olmayı bırakıp tekrarlanabilir davranışlara, sistemlere odaklanmanızı sağlar. Bir harika antrenman hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan tutarlılıktır. 10 yıl bu mercek tamamen kimlikle ilgilidir. 10 yıllar boyunca düşündüğünüzde şu an ne istiyorum diye sormayı bırakır, nasıl birine dönüşüyorum diye sormaya başlarsınız ve bu soru aslında her şeyi değiştirir diyor. Şimdi bu nasıl birine dönüşüyorum kısmı yazarın bahsettiği kısımlarda o her bir yılı, 10 yılı, 3 işte bir haftayı, bir ne zaman da 10 dakikayı falan. Bunları bir şekilde düşündüğünüzde, bunların içerisinde dolaştığınızda o nasıl birine dönüşüyorum kısmı bence kıymetli. 87. bölümde konuşmuştuk ve kararsızlık tembelliğinden bizi kurtaracak yegane soru aslında bu. Yani nasıl birine dönüşüyorum? Karar vermekten korktuğumuz için düşündüğümüz o seçim felcini aşmak ancak bu 10 yıllık mercek de belki de mümkündür. Belki de, belki de değil ama bunu düşünmek gerekiyor. Eğer öfkeyle bu maili atmak kolay diyorsanız araya konan o 3 saniyelik 10 dakika filtresi bizi bir şekilde kötü reaksiyonun aktivasyon enerjisini yükseltir ve o hatayı yapmanızı engeller. Yani daha zor o noktaya doğru gidersiniz. Bir yıllık mercek ise bize başarı dediğimiz şeyin o sıkıcı tekrarlarda gizli olduğunu, 10 yıllık mercek ise asıl pusulamızın yani kimliğimizin ne yöne gittiğini anlatır. Bunların her biri aslında aynı anda tekrar tekrar kullanılabilecek gündemler. Aynı olaya karşı tekrar tekrar kullanabileceğiniz şeyler ve bunların hepsinin sonunda en başta düşündüğünüz şeyi tekrardan yapabilirsiniz. Yani küfredeceksiniz, bunların hepsinin sonunda yine küfredebilirsiniz. Ama aslında bunun bilerek, isteyerek, kontrollü ve bununla yaşayabileceğiniz, bu tercihle yaşayabileceğiniz şekilde ortaya çıkması çok kıymetli. Yoksa yani aman susun, aman bir şey demeyin, aman tepki vermeyin, aman öyle değil, hayır. Tepkinizi verin. Ben mesela sunumda eğitimleri falan verdiğimde bir yerlerde bir şekilde sahneye çıkıp bir şeyler anlatmalarını insanların istediğimde ve bununla ilgili eğitim o aktivitelerin içerisinde şunu söylerim. Beden dilinin mutlaka bir işte şeyi vardır, karşılığı vardır, bilimsel tarafı da vardır ama ben bunu çok önemsemiyorum. Çünkü diyorum ki İnsan kontrollü bir şekilde bilerek ve isteyerek sahnede amuda kalksın ve bütün sunumunu amuda kalkmış şekilde anlatsın, yapsın. Ama bunu kontrollü, bilerek ve neden yaptığını da aslında ben izlerken anlayabileceğim şekilde yaparsa bu arızadan ya da sıkıntılı bir durumdan çıkar, kontrollü bir şekilde beni etkileyebilecek ya da bana bir şekilde kendiyle ilgili pozitif katkı, yani pozitif düşünceler bir şekilde sunabilecek olan bir şeye dönüşür. O yüzden evet, o mail atacaksanız, küfredecekseniz, söylenecekseniz, bir şekilde bir şeyler yapacaksanız da yapın evet. Ama önce bu filtreleri, Forks'un belirttiği filtreleri, bir saati, bir yılı, işte 10 yılı, 10 dakikayı bunları bir şekilde değerlendirin. Sonra yine gidin yapacağınızı yapın. Hiç önemli değil. Ama bilerek, isteyerek yapın. En azından ben böyle bakıyorum. Neyse şöyle toparlayalım. Yani Darius Forks yazıda kötü kararları nasıl durduracağımızı ve o 3 saniyelik zaman filtresini nasıl kullanacağımızı çok güzel anlatıyor. Ama ben bu yataklı vagonla konuya biraz daha farklı, biraz daha kendi iç penceremden aslında bakmak istiyorum. Benim hayata dair çok temel, çok sarsılmaz bir inancıma bir insan karar alırken aslında o an alabileceği en doğru kararı alır. Sonra hayatına devam eder, o kararın sonuçlarını yaşar. Yaşadıkça o kararın ya da yani bir şekilde attığı adımların doğru sonuçlar olabilir ve bunlarla yaşar ya da yanlış sonuçlar olabilir ve bunlarla yaşar. Ama dikkat edin, insan olmasa da oturup o seçimi yaparken kendi bilgi birikimi, korkuları, istekleri ve takmış olduğu o anki gözlüğü doğrultusunda kendine en doğru gelen adımı atmıştır. Yani maksat karar verirken gözlükleri değiştirmek vesaire olmamalı. Maksat hangi gözlüğü taktığınızı daha önceden bilmek ve o anda zaten hangi gözlükte karar verdiğinizi de çok net bir şekilde bilerek o kararı almak. Çünkü sonrasında o kararla yaşayacağız. Yani bana sorarsanız insan aldığı kararlar noktasına baktığımızda yani hiçbir zaman kötü bir karar almaz. Yanlış bir karar da almaz. Bilerek yanlış bir adım atmaz. Hatta bazen bilirsiniz hani atacağınız o adım dışarıdan bakıldığında yanlıştır, risklidir, koca bir deliliktir. Hatta size göre bile bir deliliktir. Ama o deliliği yapmayı istersiniz ya da o deliliği yapmak orada doğru olandır size göre ve o deliliği yaparsınız. Ben işte 2005 yılında okulu bırakırken garantili birçok şeyleri de kenara koyarken meslektir, paradır, imkandır, itibardır vesaire bir sürü şeyi de kendimce kenara koydum. Çok büyük bir şey yaptım yapmadım tartışılabilir ama benim için büyük bir olaydı. Şimdi bir şekilde orada kimle konuşursam herkes, çevremdeki herkes aileme işte göre, arkadaşlarıma göre, herkese göre bu karar kötüydü, kötü bir karardı. Ama ben o anki iç sesime göre o yanlış adım yani evet bu yanlış bir adım olabilir ama ben bunun doğru olduğunu inanıyorum. Niye böyle diye sorduğunu bilmiyorum ama ben yani bence şundan şundan şundan dolayı çok geçerli bir karar ya da çok geçerli gerekçeler sunmuyordum belki ama bence doğru karardı. Şimdi ben bunu attım ve bunun gerekliliğini çok bir şey yani çok doğru buldum ve çok net bir şekilde bunun peşinden gittim. Çünkü o anın içinde o dar vakitte o yanlış adım benim için yegane doğru adımdı. Atabileceğim en doğruydu belki de. Şimdi sonuçta bizler seçiyoruz ve o seçimin faturasını yaşıyoruz. İşte bu yüzden insan kendi kararlarıyla barışık olmalı. O an elinizdeki verilerle en iyisini yaptınız. Eğer aldığınız o kararın sonucunda oluşan kötüyse ve bunları değiştirme imkanınız da yoksa, geçmişe bakıp ben ne aptalım, nasıl bu kötü kararı verdim, ay aman bilmem ne falan diye hayıflanmak. Yani kendinizi bir şekilde kırbaçlamaya gerek yok. Yani kendinize bir zarar vermeye. Onlarla da yaşamayı öğrenmek, o faturayı bir şekilde göğsünüzü gere gere ödemek. zorundasınız. Yani bu çılgınlığı yaptık, bedeli neyse de ödedik arkadaş diyebileceğiniz durumda olmalısınız aslında. Şimdi Darius'un bize sunduğu bu bir hafta, bir yıl, 10 yıl falan, hani bu mercekler bizim geçmişteki kararlarımızı yargılamak için değil, bugün o masada otururkenki bakış açımızı genişletir, en doğru kararı bir şekilde alabilmemiz için var olan şeylerdir. Yani seçeneklerdir. Bunları zenginleştirmektir. Yani karar mekanizmamızı aslında zenginleştirmek için. Şimdi biraz uzattım. Daha da böyle uzar gider ama bu kadar da uzatmayayım. Ama şunu söyleyeyim. Kendinizi affetmeyi, gözlüğünüzü bir şekilde silip yola devam etmeyi bilmeniz veya buna odaklanmanız önemli. Bu hafta sizden bir aslında ricam var, kendinizce bunu değerlendirebilirsiniz. Bayram sonrası o tempo, yoğun tempo sizi yeniden o meşhur hamster çarkının içine sokmaya çalıştığında, kanınızı beyninize sıçratan bir mesaj aldığınızda veya hayatınızla ilgili ani bir karar verme işine geldiğinizde sadece 3 saniye durun. Ve aslında Forks'un o sihirli sorusunu, bu mesele 10 dakika sonra, bir hafta sonra veya bir yıl sonra veya 10 yıl sonra benim için ne ifade edecek diye bir sorun bakalım. Ya da en azından deneyin. Göreceksiniz ki belki de o devasa böyle beyninize kan sıçrayan durumlar bir anda biraz sönümlemeye başlayacak. Belki de biraz rahatlayacak. Belki daha da fenalaşacak. Onu da bilmiyoruz ama en azından deneyin. Neyse, şimdi biraz çok da akıl veriyor ya da bu kadar konuştum ama böyle ahkam kesiyor olmayayım ama Darius Forks'un yaklaşımı güzel ve bence bunu denemek lazım. Belki de deniyorsunuzdur ama bunu daha sistemli yapmak sizi daha öteye götürebilir. Seçenekleriniz daha da zenginleştirilebilir diyelim. Neyse, bir sonraki bölümde yepyeni bir durakta tekrardan buluşmak, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve aldığınız her kararın o anki sizin yapabileceğiniz en iyi seçim olduğunu bence asla unutmayın. Hoşça kalın.